Ayrım 23.
Haydar'ın derdi sofra ve çaydı. O gece misafir kalmak, rahat rahat uyumak için aksakalın her dediğini onaylamak, onun hoşuna giden şeyleri söylemek zorunda hissediyordu kendini. "Bana göre Resul Dede sen 30 yıl daha yaşayacaksın," diye devam etti Haydar. "Çünkü kendine çok iyi bakıyorsun. Temiz dağ havasından, kaynar suyundan ve yoğurttan şaşmıyorsun. Hay ömrüne bereket, ben de aynı fikirdeyim. Her türlü derdin devası olan yoğurt beni 120'lere vardıracak. Biraz kavurma daha getir karı." Hasan gülümsedi. Filozof Berkeley'i hatırladı. O da Kızılderililerin hastalarını katran suyu ile iyileştirdiklerini görmüş, bu harika suyun evrendeki en güçlü yaşam öğelerini bağrında barındırdığına inanmıştı. Hatta filozof katran suyunun kerametine dair makaleler döktürmüş, kitap bile yazmıştı. "Şen adamsın Resul Dede. Şen şakrak olmak ömrü uzatır," dedi Haydar. "Yaşlının baharı sevincinde olur demişler. Sevinçli olmasam 90'ına varmazdım. Düzenli adamım. Yattığım kalktığım saat bellidir. Demire tavında dilbere çağında vuran bir adamım." Kahkahalarla güldü aksakal. Koca karı beyaz bir çarşaf serdi yere. Aksakal sırt üstü uzanıverdi çarşafa. Ellerini ensesinde kenetledi. Göbeğine dökülen yoğurdu zevkle seyretti. Koca karının elleri mutluluktan çıldıracak gibiydi. Göbek masajına daha yatkındı. "Midemdeki bağırsaklarımdaki illeti emip alıyor mübarek yoğurt. İştahım artıyor. Cennet rüzgarı giriyor bağırsaklarıma. Geğirdikçe ağzımdan miski amber kokusu taşıyor. Kasıklarıma Lokman Hekim'in ellerinde merhem dökülüyor." Sofrayı silip süpüren Haydar 32 dişiyle gülümseyip duruyordu. "Bu halis gamsızlık sende oldukça ömrüne ömür eklenir Resul Dede." "Bana ne dünya derdinden," diye gürledi aksakal. "Ağacı kurt insanı dert yer. Böyle gelmiş böyle gider." Haydar böyle gelmiş ama böyle gitmez diyecekti, vazgeçti. Akşam misafir olmak zorundaydı. O geceyi de dağlarda geçirip aç, uykusuz, it gibi titremek niyetinde değildi. "Teyzeyle kaç yıldır berabersin Resul Dede," dedi Haydar. Gevrek gevrek güldü aksakal. 50 yıldır bu karının derdini yüklenmişim ki eşekler yüklense iflah olmazdı. 20 yılda bir başkasının derdini yüklendim. Rahata dayanamadı, beni bırakıp bir kadir bilmeze kaçtı. Aksakal yüzü koyun uzandı. Ensesini, kulaklarının arkasını, kollarını yoğurtlu masaja verdi. "Ellerin bahtiyar olsun koca karı," diyerek şirin şirin inliyordu. Masajdan sonra bir büyük tas tuzsuz ayran içti. 2 diş sarımsak yedi. Limonlu açık çaylarına bağdaş kurarak devam etti. Haydargil o gece aksakalın evinde mükemmel bir sohbete ve uykuya daldılar. Uçurumların horultusu, kuşların cıvıltısı, tilkilerin pavkırması, berrak su ninnileri gibi uykularına derinlik kattı. Renkli, ilginç ve tehlikeli rüyalarla şafağa doğru sürüklendiler. Ali Haydar'la Azeroğlu birer yudum su içtiler Pınar'dan. Uzaklardan geldikleri için atletleri terden sırılsıklandı. Harmandan yeni açılmış atlar gibi kokuyorlardı. Ali Haydar'ın hızlı yürüyüşü Azeroğlu'nu mahvetmişti. Gece buzlu, dilsiz ve anlamlı bir durgunluk içindeydi. Gökyüzünde dağları andıran siyah bulut silsileleri geziniyordu. Ay sırra kadem basmıştı. Yalnızca batıdaki bazı bulut kümelerinin kenarları ışığa sokulan gümüş bir hançer ucu gibi parlıyordu. Köyün tüm köpekleri önceden anlaşmışlarcasına suskunluk içindeydi. Hamik Dağı'nın tepesinde ıslığı usul ve soğuk olan bir rüzgar konaklamıştı. Orman üryan, merakçıl ve kimsesizdi. "Kapıyı vuracağız ama içeride hovardaları varsa ne yapacağız? Hovardalar bizi görürse el aleme yayarlar, rezil oluruz." "Kapıyı hovarda açmaz ki, Naci'yi açar," dedi Azeroğlu. "Sorarız içeride hovarda varsa girmeyiz. Sen burada bekle bir bakayım." Azeroğlu Naciye'nin evine doğru yürüdü. Evin çevresinde köpek yoktu. Kapıya usuldan yaklaşıp içeriği dinledi. Karınca incitmez adımlarla pencereye yürüdü. Lambanın mecalsiz ışığı tül perdeyi kavun içine dönüştürmüştü. Azeroğlu yer sarsıntılarını dinleyen dağ tavukları gibi korkunç bir dikkat kesilmişti. Evde ses seda yoktu. Kapıyı usuldan tıkırdattı. Dikkatle dinledi, yeniden tıkırdattı. "Kim o?" diye seslendi Naciye. "Aç, ben Hıdır'ım Naciye." "Hıdır kim?" "Hani seninle ormanda konuşmuştuk ya, kıvırcık saçlının arkadaşı." Naciye hemen açtı kapıyı. Sevinçle yanağından öptü Azeroğlu'nu. İçeride birisi var, onu şimdi göndereceğim, 10 dakika sonra gel. Azeroğlu evden çeşmeye doğru yönelirken yoldan geçen iki köylünün karartısıyla karşılaştı. Köylülerin sırtlarında yükler vardı. Naciye'nin müşterisi bakkal Zeynel'in müşterisinden daha çok dedi birisi. İyi mala şapşal öküzler bile gelir diye güldü ötekisi. Ali Haydar çeşmenin başından ayrılmıştı. Azeroğlu yakasındaki çalılara daldı. Islıkla parola verdi. Taş yığınlarının arkasından çıktı Ali Haydar. Evde kimse var mı? Bir kişi varmış, o çıkacak, 10 dakika sonra biz gireceğiz. Hovarda inşallah seni görmemiştir. Kadın son derece titiz ve gizli çalışıyor. Geldiğimize çok sevindi. Bizi ayartmasından korkuyorum. Yok canım, konuşunca göreceksin, son derece onurlu bir kadın. Taşların üzerinde 20 dakikalık çenebazlıktan sonra eve hareket ettiler. Naciye aralık kalan kapının ardında onları bekliyordu. Azeroğlu'nu yeniden yanağından öptü. Ali Haydar'ın elini kuvvetle sıktı, gülümsedi. Kaç gündür yolunuzu bekliyorum, içeri geçin. Uzaktan geldiğiniz belli, ter kokuyorsunuz. Daracık bir odaya girdiler. Odanın tam ortasında küçük eski bir soba yanıyordu. Lambayı köşeye yerleştirmişti. Işık başı sarıklı, kara sakallı, çerçevesi kırık bir fotoğrafı yalıyordu. Yerde eski bir şilte vardı. Dersim'in tüm yoksullukları çığlık çığlığa kaçıp Naciye'nin bu odasına sığınmıştı. Duvarlar yamulmuş, pul pul dökülmüştü badanası. Yan odadan bir döşek getirip serdi köşeye. Duvara yastıkları dayadı. Siz oturun rahat rahat, ben odun atayım sobaya. Kapının giriş yerine yığdığı dallardan bir tomar getirip sobaya tıktı. Çaydanlığı suyla doldurdu, tencereye yağ koydu, yumurtaları getirdi. Açsınız, size yağda yumurta kızartayım. Hareketli, hamarat bir edayla çalışıyordu. Ali Haydar, Naciye'nin öküz gibi parlayan gür saçlarına, düzenli cazip kalçalarına, bacaklarına, bronzlaşmış horoz pençesini andıran ayaklarına, topuklarına hayranlıkla bakıyordu. Çıldırtıcı, harika bir dul diye düşünüyordu. Bu gece hem çamaşırlarınızı kaynatacağım, hem de güzel yıkanacaksınız. Kirli uykuların tadı olmaz, güvercinler gibi pürü pak uyuyun. Çamaşırlarımız sabaha kadar kurumaz, yanımızda yedek çamaşırlarımız da yok diye itiraz etti Azeroğlu. Sobanın çevresine astım mı sabaha kadar kurur, benim iç çamaşırlarımı giyersiniz, güzel güzel uyursunuz. Üçü aynı anda kahkahalarla güldü, soba giderek kızarıyordu. Zaten yarın sizi bırakmam. Gelen olur güç duruma düşeriz diye itiraz etti Ali Haydar. Yarın Nazimiye'de bizim köyden Hüseyin'in düğünü var. Gelen olmaz, herkes düğüne gidecek. Yarın kimse gelmeyecek. Gelen olsa bile almam içeri. Gün boyu sohbet ederiz. Yarın size tavuk keseceğim. Fakirsin Naciye, tavuğunu kesip de yumurtadan olma, dedi Azeroğlu. 5 tavuğum var, birisi size feda olsun. Size kesmeyip de kime keseceğim? Hem keseceğim tavuk yumurtlamayı sevmeyen birisidir. Yarım metre yüksekliğinde kırmızı kerpiçten bir kare yapmış, sobayı bu karenin üzerine oturtmuştu. Soba kerpiçleri ısıtıyor, kerpiçler ise soba sönse bile uzun süre kalorifer gibi evi ısıtıyordu. Yandaki odadan bir sofra bezi getirip yere serdi. Yumurta tenceresini gülümseyerek ortaya koydu. Torbadan yufka ekmeği çıkardı, kuru soğan kesti. Kusura bakmayın, fakir sofrası oldu. Önceden haber alsaydım güzel bir sofra hazırlardım size. Her şeyin güzelliğe ulaşmak güzel şeydir. Cömertliğin ve açık yürekliliğinle sofrayı güzelleştiriyorsun. Azeroğlu'nun iltifatı yanağını allandırdı Naciye'nin. Tavını bulmuş gibi iri iri gülümsüyor, kaçamak bakışlarla Ali Haydar'ın davranışlarını izliyordu. Pencereyi birisi güçlü bir tarzda tıkırdattı. Misafirler Naciye'ye baktı. Çekinmeyin, ben hallederim diye ayağa fırladı Naciye. Kapının önünde kısa bir fısıldaşma oldu. Kapı kapandı. Naciye elinde çinko bir tasla geri döndü. Bakışlarından mutluluk dökülüyordu. Delikanlılardan birisidir, yoğurt getirdi. Komşu köyden misafirim var dedim, hiçbir şey sormadan çekip gitti. Peki kıskançlık duygusu içine girmiyorlar mı dedi Azeroğlu. Benim çok arkadaşım olduğunu biliyorlar. Hangi çayda yıkanacağıma kimse karışmaz. Kahvaltımı nasıl yapacağıma, öğleyin ne yiyeceğime, akşam ne içeceğime hiç kimsenin karışma hakkı yoktur. Ali Haydar gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Azeroğlu ciddiydi. Yani kendi hakkında kendin karar veriyorsun. İnek olsan sahibim karar verirdi ama insanım. Birden çok erkekle ilişki normal mi sence? Günümüzde normal karşılanır mı? İnsan ruhuna ters değil mi diye sordu Ali Haydar. Şakakları ısındı. Bakışlarına sertlik ve saldırı yerleşti. Bağdaş kurdu. Bana göre normaldir ama normal karşılanmıyor. İnsanın içinde kıyamet kadar istek var. İnsan, bebeklerin kucağına verilen çabuk bebek değildir. Güzellik bir değil, insanın içi fakir değil. Dağlarda bin bir çeşit çiçek, bin bir çeşit meyve var. Gökkuşağında yedi renk var. Uyku zevki var, yeme zevki var. Gezme zevki var, eğlenme zevki var, sohbet zevki var. Sevişme zevki var. Benim hangi meyveyi yiyeceğim seni ilgilendirmez. Ahırdaki ineğin yemini suyunu sahibi ayarlar. Ama biz inek değil, insanız. Ali Haydar ekmeğini yağa daldırdı. Kadının son derece zeki ve cevval olduğunu düşündü. Bir yumurtanın yarısını mideye indirdi. Çayından bir fırt çekti. Kadın kendi durumunu meşrulaştıran bir teoriye sarılmış. Doğal hayattan almış teorisini diye düşündü. Azeroğlu Ali Haydar'a baktı. Naciye'nin yarattığı etkinin çapını Ali Haydar'ın yüzünden öğrenmek ister gibiydi. Birden çok varlıkla yaygın cinsel ilişki hayvanlarda görülüyor diye söze girdi Ali Haydar. Hayvana yakın olan ilkel insan çok eşliydi. Günümüzün gelişmiş modern insanı tek eşlidir. Senin insanların işte bu köyde yaşıyorlar diye haşin bir tarzda söze girdi Naciye. Her birinin bir karısı var. Bu karılar bir ömür boyu bu kocaların ağız kokularını çekmek, küfürlerini yüklenmek, hizmetlerini görmek zorundadırlar. Her aygırın bir kısrağı var. Herkes için güzel bir tanedir. Başka güzel yoktur. Hangi kadın kocasından memnundur? Bu köye isteyen, isteyenle yatsın desek kimseyi kocasının altında göremeyiz. Ağzına bir sakız veriyorum, bu sakızı ömür boyu çiğne diyorum. İnsanlık mı bu? Hayvanlardan daha geriyiz. İnsan olmak için önce hayvan olmak lazım. Son lokma Ali Haydar'ın boğazında kaldı. Yutkundu, çayı yudumladı, hakarete uğradığı kanısına kapılmış, "Niçin konuşmuyorsun?" dercesine Azeroğlu'na baktı. Naciye'nin sözleri Azeroğlu'nun hoşuna gitmiş gibiydi. "Devrimin hedeflerinden birisi de ailedir," dedi Azeroğlu. "Aile gerici bir kurumdur. İnsan özgürlüğünü yok eden zulüm yuvasıdır. Bu yuvada insan kişiliği zincire vuruluyor. Kişilik erozyonuna uğrayan insan, sömürüye ve zulme daha kolay boyun eğiyor." "Hay dilini öpeyim senin, güzel konuştun," diye bağırdı Naciye. Ali Haydar güldü. "Biz aileyi değil, bir insanın birden çok insanla cinsel ilişkisini tartışıyoruz," dedi. "Aynı şeydir, aynı şeydir," diye bastırdı Naciye. "Aileyi bir vuruşta çil yavrusu gibi dağıttın mı, dağılanlar of ne güzel oldu deyip benim durumuma gelecekler. Benim gibiler de çevre baskısından kurtulacaklar." "Hiçbir güç aileyi bir vuruşta dağıtamaz. Ailenin 5000 yıllık geçmişi var. 5000 yıllık da geleceği olacak en az. Aile yavaş yavaş eriyerek dağılacak. Kolay değil," diye gülümsedi Ali Haydar. "Dağılsın da bu lanet yuvası nasıl dağılırsa dağılsın," dedi Naciye. Pencere yeniden vuruldu. Naciye Ali Haydar'a bakarak gülümsedi. "Aile dağılsaydı pencere tıkırtısı yüreğini hoplatmazdı," dercesine ayağa kalktı. Kapıya gitti. Ali Haydar Azeroğlu'na güleç bir yüzle bakarken başını salladı. "Biz yarın bu evde kalırsak açığa çıkarız," dedi. "Baksana sevgilileri sıraya girmiş, neredeyse camı kıracaklar." Naciye geri geldi. "Komşu evin koca karısı sarımsak istemeye gelmiş," dedi. Yan odaya girdi. Bir baş sarımsakla yeniden kapıya gitti. Odayla kapı arasında küçük bir hol vardı. "Baksana sarımsak istemeye gelmişler. Köyde fazlaca tecrit olduğunu sanmıyorum. Kadınlarla ilişkisi iyidir," dedi Azeroğlu. Kapıyı kapattı. Azeroğlu'na göz kırparak odaya girdi Naciye. "Kadınların çeşme başında dertlerini dinliyorum bol bol," dedi. "Neler anlatıyorlar?" "Bir tanesi hep kız doğurduğu için haftada iki öğün dayak yiyor. Kocası askerde olan bir gelin kaynatasının ahırda kendisine tecavüz ettiğini anlattı bana. Bir kadın rüyasında oğluyla yattığını anlattı. Şemo diye bir ihtiyar var. Bir kadın bu ihtiyarın kamışına tuz döküp ahırda keçiye yalattığını anlattı. Benim bildiğim 5 tane kadın kocasından gizli başka erkeklerin altına yatıyor. Dik kafalı bir kadın kocasını ahırda atın arkasında yakalamış. Sevinçler içinde anlatıyordu bana. Naciye'yi gülerek dinliyordu Ali Haydar. Açık sözlülüğüne, dobra doburluğuna, cesaretine hayran kalmıştı. Köyün gizli dünyasını ilk kez fark ediyordu. Kadınların özel sırlarını gelip bunu açmalarının nedeni üzerinde düşünüyordu. Kadınları belki de buna yaklaştıran, onların evliliğe ve koca baskısına karşı yüreklerinde besledikleri o korkunç nefretti. Baskının olduğu yerde bu tip vakalar kaçınılmazdır, dedi Azeroğlu. Baskının yarattığı ürünler birer silah olarak yine baskıya yönelirler. Naciye hiçbir şey anlamadı. Boş bir tenekeyi alıp dışarı çıktı. Pınardan su doldurdu. Getirip sobanın üzerine yerleştirdi. Naciye'yi gülerek dinliyordu Ali Haydar. Her birinize bir teneke kaynar su yeter. Yıkanır pırıl pırıl olursunuz. Zahmet etme Naciye, yıkanmasak da olur. İkiniz de yakışıklı gençlersiniz. Yıkanın, güzelliğiniz 10 kat artsın. Güzelle sohbete değer biçilmez. Kafalarınızın içi de güzeldir. Bu güzelliğe parlayan temiz saç yakışır. Misafirler keyifle gülüyorlardı. Tüm kadınlar böyle olsaydı işler ne de güzel yürürdü. Dışarı çıktı, tahtadan yapılmış koca bir tekne getirdi. Teknenin yanına sabunla lif koydu. 2 tane beyaz küçük havlu getirdi, tas getirdi. Kaynayan suyu teknenin yanına indirdi. Sobaya odun attı. 2 kova soğuk su daha getirdi. Birisini sobanın üzerine oturttu. Diğerini kaynak suyla karıştırdı. Misafirler emirlere çaresiz uyacaklardı. Biriniz soyunun, girin tekneye. Burada herkesin gözünün önünde mi yıkanacağız, dedi Ali Haydar. Sen köylü çocuğu değil misin, diye güldü Naciye. Hem sırayla yıkanacaksınız hem de sohbet edeceğiz. Gövdenizde kusur mu var yoksa? Bu teknede yıkanırken sohbet etmenin hiçbir sakıncası yoktur, diyerek ayağa kalktı Azeroğlu. Ben yıkanacağım ama şu anda üzerimde donum yok, pantolonumu indiremem. O da kahkahadan sarsıldı. Naciye'nin müthiş hoşuna gitmişti. Sen dağlarda donsuz mu geziyorsun? Donumun lastiği koptu 2 gün önce. Takmaya fırsat bulamadım. Dürüp mağaraya koydum. Yedek donum da yoktu yanımda. Naciye yan odaya girdi. Biraz sonra kucağında çamaşırlarla geldi. Hepsi kendi çamaşırlarıydı. Her birine birer kadın donuyla atlet verdi. Git şu odada şu donu giy de gel. Yıkanmaya başla. Sana bir kuru don daha bulayım. Azeroğlu yan odaya geçti. Çırılçıplak soyundu. Naciye'nin donunu giydi. Gelip teknenin içinde bağdaş kurdu. Ali Haydar gülmeye devam ediyordu. Azeroğlu'nun serbest hareketleri Naciye'nin hoşuna gidiyordu. Tasla su döküp sabunlamaya başladı. Don aramak için yan odaya girdi Naciye. Fedakarlık duygusu zirvesindeydi. Mutluluktan uçuyordu. Misafirleri canını isteseler verecek gibiydi. Keşke böyle 2 sevgilim olsaydı. Başkaca da hiç olmasaydı, diye düşünüyordu. Göz bebeklerinden burnunun ucuna bir çift turuncu ışık düşmüştü. Bluzu, keçi boynuzu ve palamut kokuyordu. Her tarafı didik didik etti, don bulamadı. 2 eski pijama altı buldu. Sen yine donsuz kaldın Hıdır, don yerine pijama altı giyersin. Tabii tabii olur, dedi Azeroğlu. Naciye Azeroğlu'na yaklaştı, lifi aldı, sabunladı, kıllı bacaklara baktı. Sırtını kollarını keseleyeyim, perişan olmuşsunuz dağlarda. Sen zahmet etme Naciye, ben keselerim. Bana zahmet değil zevk olur, diyerek gayet mahir bir tarzda Azeroğlu'nun sırtını keselemeye başladı. Soluğunun ısısı Azeroğlu'nun ensesini ısıtıyordu. Saçları 2'de 1 Azeroğlu'nun omuzlarına, alnına, burnuna, çenesine akıyordu. Sof ipekten daha yumuşak, nar ve elma karışımı inanılmaz derecede iç gıcıklayıcı bir cemre buğusu çökmüştü Azeroğlu'nun derinliğine. Yürek atışları haylice şımarmıştı. Kadının boynundaki nazar boncukları tempolu keseleyişe uygun olarak Azeroğlu'nun ensesine ve kulaklarına ürpertici öpücükler konduruyordu. Bıraksalardı bu tatlı misafirini sabaha kadar keseleyebilirdi Naciye. Şöyle bir kocam olsa başka aşklara acaba ihtiyaç duyar mıyım, diye düşündü. Azeroğlu'nun teninden yükselen keskin ter ve sabun kokusunu iştahla soluyordu. Misafirinin elini avucuna aldı, yavaş yavaş keselemeye başladı kolunu. Dalgalı gür saçlarından fışkıran ter cildini ışıtarak damla damla tekneye ve Azeroğlu'nun tenine düşüyordu. Ali Haydar kadının hamaratlığına, içtenliğine ve çekiciliğine dalıp gitmişti. Dizginsiz, doğal, özgür davranış ne şahane bir şeydi. Bizdeki hangi cevher çekiyordu bu kadını, diye düşünüyordu. Güzellik güzelliği çeker. Gizli güzellikleri ancak güzellikler açığa çıkarabilir. Azeroğlu yıkandıktan sonra yan odaya geçti. Naciye'nin atletini, pijama altını giydi. Sobanın yanında bağdaş kurdu. Dünyanın yüklerinden, pas, zulüm ve çirkefinden arınmış, kuş kadar hafiflemiş gibiydi. Naciye teknedeki kirli suyu dışarı döktü. Sobanın üzerindeki kovayı indirdi. Pınardan bir kova su getirdi. Suyun yarısını boş tekneye boşalttı. Azeroğlu'nun elbiselerini tenekeye bastı. Sobanın üzerine yerleştirdi tenekeyi. Kaynayınca bitlerin hepsi ölür. Kalk soyun, sıra sende. İnşallah sen de donsuz değilsin diye güldü Naciye. Benim donum var. Elbiselerimi de 4 gün önce kaynattım. Hıdır'dan sana bit geçmiştir. Soyun, senin elbiselerini de kaynatacağım. Bit çabuk çoğalır, çabuk geçer. Ali Haydar soyunup tekneye girdi. Ancak sırtını keselemeye müsaade etmedi. Naciye'ye bol bol teşekkürlerini tekrarladı. Yeterince zahmet etmişti. Kendi sırtını kendisi gayet kolaylıkla keseleyebilirdi. Naciye sırtındaki bluzu Azeroğlu'na verdi. Sofrayı kaldırdı. Evdeki buharın çıkması için pencereyi hafiften araladı. Kaynayan tenekeye sabun doğradı. Elbiseleri ağaçla karıştırdı. Banyo bitsin, size tarçın kaynatacağım. Tarçını nereden aldın, dedi Ali Haydar. Komşum koca karı vermişti. Benim hoşuma gidiyor. Ağustos'ta kayalar tarçın gibi kokuyor. Kayadan yarım kova yaban balı çıkarmıştım. Şansımız yok, dün bitti. Hiç böyle lezzetli bal yememiştim. Buralara yakın mağara var mı, diye sordu Azeroğlu. Mağara yok ama büyük ağaç kovukları var. Yağmurda sığındığı ağaç kovuğunu hatırlayan Azeroğlu gülümsedi. Kovağa yazılan yazılardan acaba Naciye'nin haberi var mıydı? Ağaç kovuğunda barınılmaz. Bir kovuk var, 2 kişi kolayca barınabilir, dedi Naciye. Bölgedeki devrimci faaliyetler hakkında kadınlar ne düşünüyor? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ovacık'ta açlıktan 2 talebenin öldüğünü anlatıyorlar. Hükümet gizliden bir yığın talebe öldürmüş. Mahir Çayan'ın öldüğü yalanmış. Civarik'te görmüşler. Dağda kaçak kızlar da varmış. Hükümet Dersim'i kıracakmış. Bunlar doğru mu? Hepsi köylülerin uydurması, dedi Azeroğlu. Sağda solda patlayan bombaları konuşuyorlar mı, diye sordu Ali Haydar. Karakollarla başçavuşların evlerine saldırmışlar. Tüccar Hasan'ın evini de çok önceleri bombalamışlardı. Siz mi yaptınız? Bizim teşkilat yaptı, dedi Ali Haydar. Kaç kişi, kaç kadın var teşkilatınızda? Teşkilatımız yeni kuruldu. Fakir bir teşkilattır. Fakirlerin teşkilatı zaten fakir olur. Beni de yazın teşkilata. Ne yapabilirsin? Her şeyi yaparım. Ben de çıkarım dağa. Benim kadar yürüyemezsiniz. Doğru söyleyin. Dağda kadın arkadaşınız var mı? Hiç yoktur. Kadınları da alın aranıza. Hem mücadele edin hem de sevişin. Ali Haydar başını sabunlarken güldü. Ona Azeroğlu katıldı. Sevişin deyince niye gülüyorsunuz? Sevişmenin uyumaktan, yemek yemekten farkı ne? Farkı yok ama yine de gülüyoruz, dedi Azeroğlu. Dağda sevişirsek fısıltıyla yayılır, köylülere rezil oluruz. Bir daha kimse dinlemez bizi, dedi Ali Haydar. Hayret diyerek güldü Naciye. Köylüler sevişmiyor mu? Yoksa hükümete gelince sevişmeyi yasak mı edeceksiniz? Silahı alır, dağa çıkarım size karşı. Yanlış anladın. Dikkatli olmamız gereğinden söz ediyoruz. Siz yoksa peygamber soyundan mı geliyorsunuz? Peygamber soyundan gelseydik her birimizin en az 4 karısı olurdu, diyerek ayağa kalktı Azeroğlu.